İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 78.
Kanlı Gedik dar, iki yanı çok yüksek, kayalık uçurum bir geçitti. Bir at geçecek kadar ince yolun solundan da çok derinlerde de iri taşları dolanarak bir çay akıyordu. O zaman biz uçurumun başına, kayaların ardına bir pusu kuracağız. Hepimiz her yerden kara fırtınayı kalbura çevireceğiz. Ya jandarmaları ne yapacağız? Onlar bizim ardımızı kesmezler mi? Bizi uçuruma hapseyleyip keklik gibi avlamazlar mı? O belli mi olur ki hocam? Ya akıl ederler ya da etmezler. Biz böylelikle İlyas Çavuş'u da ölümden kurtarırız. Ferhat Hoca güldü. Sen de onun sözlerine kandın mı? O yerinden kalkamıyor İnce Mehmet yavrum. Yanlışın var hocam. Biz kara fırtınayı birkaç gün içinde öldüremezsek İlyas Çavuş onu öldürecek. Sonra da kendisi ölecek. Hiç sanmam. Orada pusu kurmak bizim için ölümdür. Nasıl olsa yakında öleceğiz hocam. Her şey apaçık ortada. O Arif Sayın Bey bizi dağlarda bırakır mı sanıyorsun? O bizim yüzümüzden Anacık Sultan'ı bile öldürdü. Bizi bırakır mı sanıyorsun? Ölümümüz çok yakın hocam. Biliyorum, yakın oğlum Mehmet'im, iki gözümün çiçeği. Ama bile bile ölüme gitmek Allah indinde çok günahtır. Tartışma çok uzadı. Ferhat Hoca pusuya bir türlü razı olmuyordu. İnce Mehmet sonunda kestirdi attı. Kusuruma kalma hocam, ellerinden öperim. Ben Kanlı Gediye ne pahasına olursa olsun pusu kuracağım. Benimle gelen gelsin, gelmeyene Allah selamet versin. Peki oğlum dedi Ferhat Hoca, madem işi sen bu kadara vardırdın ben seninle geliyorum. Gelmeyen var mı? Öteki eşkıyaların hepsi de geliyoruz dediler. Tam bu sırada da önde Mehmet çocuk, arkadan birkaç delikanlı içeriye girdiler. Jandarmalar köye geliyorlar, çok kalabalıklar, başlarında da kara fırtına. Hoca gülümseyerek Mehmet'e göz kırptı. Burada olmaz hocam, Kanlı Gedik'te. Hoca ama orada kanlı gömlek kaç iyi de don olur dedi. Asıl burada olur dedi Mehmet, tam ortalık yerdeyiz, kaçacak bir delik de yok. Haydi kalkalım dedi hoca, şu Yezid bu köye girmeden. Delikanlılar ellerinde onlara çıkın çıkın yiyecekler getirmişlerdi. Çıkınları aldılar, yola çıkmaya hazırlandılar. Zöhre Ana İnce Mehmet'i bir köşeye çekti. Ona eski savatlı bir gümüş yüzük uzattı. Bu rahmetlinin yüzüğü dedi. Şehidin parmağına tak. Bu yüzüğü bana kim getirirse ona cephane veririm. İyi mukayyet ol ona. Bir yere düşüreyim deme. Vurulursan da yoldaşlarına ver. Yoksa cephaneniz orada çürür. Kellemi kesseler bu yüzük gelmeyince kimse bu cephaneden bir fişek bile elimden alamaz. Yüzük eline oldu mu? Mehmet parmağına taktığı yüzüğü ona gösterdi. Oldu. Eğildi onun elini öptü. O da Mehmet'i yanaklarından. Ötekiler de Zöhre Ana'dan helallaşıp ayrıldılar. Mehmet çocuk onlarla köyün dışına kadar geldi. Köyü çıkınca önlerinde durdu. Ben burada sizden ayrılıyorum dedi. Ağladı ağlayacak bir sesle. Allah yolunuzu açık, kurşunlarınızı keskin etsin. Ferhat hocanın yanına vardı. Al şunu dedi. Anam senin için pişirdi. Ben gördüm. Sen horoz etini çok seviyorsun. Bak Ferhat hocam, vallahi de billahi de ben bu horozu hırsızlamadım. İki gözüm önüme aksın ki. Ben bilmez miyim senin gibi bir insanın haram yemeyeceğini? Ben senin gibi bir Allah'ın ermişine hiç hırsızlık mal yedirir miyim? Bu kocaman kar gibi ak horoz bizimdi. Bir de yağlıydı, ağzına layık. Kendi elimle kestim. Boynunu büktü. Eğer bana inanmıyorsan horozu İnce Mehmet'e ver, o yesin. Ama sen yesen çok sevinirim. Neden ki dersen sen horoz etini çok seviyor, gözlerini belerte belerte yiyorsun. Senin horozunu hiç kimseye vermem Mehmet. Hırsızlık olsa bile senin gül hatırın için gözlerimi belerte belerte yerim. Yaşa dedi Mehmet çocuk, İnce Mehmet'in yanına gitti. Biraz uzak bir yere çekilip bir taşın üstüne oturdular. Fısıltılarla konuştular. Ardından da geceyi çınlatan kahkahalarla yürekten güldüler. Kucaklaştılar sonra da. Ferhat Hoca onu İnce Mehmet'in kucağından aldı, bağrına bastı, öptü. Sonra teker teker helallaştılar. Ayrılırlarken Mehmet çocuk, ah ulan ah dedi, bu çocukluk da yerin dibine batsın. Yoksa ben sizden hiç ayrılır mıydım? Arkasını döndü, koşarak köye girdi. Bütün gece yürüdüler. Temir buralarını taş, kaya adım adım bildiği için onlara kılavuzluk ediyordu. Göbeklerine kadar gelen karda bile öyle çabuk yürüdüler ki dağ tan yerleri ışımadan Tellikavak köyünün üst başındaki ormana geldiler. En güvenilir yataklardan birisi olan Gök Hüseyin Onbaşı burada otururdu. Temir silahlarını çıkararak bir çoban gibi eline bir değnek alarak köye, Gök Hüseyin Onbaşı'nın evine indi. Gök Hüseyin onu coşkuyla karşıladı. Ödüm koptu köye gelecek ve jandarmanın tuzağına düşeceksiniz diye. Biz jandarmaların köye doğru geldiğini duyunca dağa, bizim yayla evlerine çekildik. Köyü onlara bomboş bıraktık. Jandarmalar da köye yerleşmişler, beklemişler, beklemişler. Sizler köye gelmeyince ne kadar yiyeceğimiz varsa yemişler, sonra da çekip gitmişler. Dün biz onların çekildiklerini haber alınca köye indik. Her evi tam takır bulduk. Köyde ne tavuk, ne koyun, ne keçi, evlerde ne yağ, ne bulgur, ne un bırakmışlar. İşte böyle, İnce Mehmet yukarıda mı? Git de al getir onları, sanırım buraya bir daha uğramazlar. Temir koşarcasına gitti, arkadaşlarını aldı, Gök Hüseyin Onbaşı'nın evine getirdi. Ferhat Hoca durumu öğrenince pek üzüldü. Kemerindeki altınları saydı, bir kısmını ayırdı. Gökhüseyin'e, köylü yalana çağır dedi. Gökhüseyin bekçiyi tellal çağırması için köyün içine gönderdi. Tellaldan sonra da önde İnce Mehmet, arkada öteki eşkıyalar alana geldiler. Köylüler alanı doldurmuştu. Utangaç İnce Mehmet başını kaldırıp da bir türlü kalabalığa bakamıyordu. Gökhüseyin, her evden bir kişi şuraya çıksın, arka arkaya dizilsinler. Kadın erkek, genç kız, yaşlı çınarın altına bir sıra oldular. Mehmet ilk baştakine sordu. Sizin evde kaç baş insansınız? Yaşlı kadın iki baş diye karşılık verdi. Mehmet baştan sona sıradakilere kaç baş olduklarını sordu. Ardından da üç eve, beş eve birer altın dağıttı. Hocanın verdiği altınlar yetmedi. Kemerdeki öteki altınları da aldı. Gökhüseyin'in evine dönerlerken Ferhat Hoca, ''Hiç para kalmadı Mehmet'im, sen istemezsin ya, biz eli fermanlı, evi soy ağaçlı birkaç dul kadiroğlunu daha soymazsak olmayacak.'' ''Mehmet olmayacak.'' dedi. ''Jandarma köylüleri nan ekmeğe muhtaç ediyor.'' ''Ediyor hocam.'' ''Şu Gündeşli Ovası beylerini soysak da kara fırtınanın pususuna öyle yatsak ne dersin?'' ''Olmaz hocam, kara fırtınayı ortadan kaldırdıktan sonra bu dağlarda ovalarda ne kadar fermanlı dul kadiroğlu varsa hepsini soyarız, hem de kolaylıkla.'' Hoca sustu, Gökhüseyin'in evine geldiler. Gökhüseyin'in oğulları nereden bulmuşlarsa bulmuşlar, bir koç bulup kesmişler, ocağa doldurdukları közlerin üstünde pişiriyorlardı. Büyük kilim yer sofrası ortaya serilmiş, ocaktaki közlerin ışığında kilimin binbir renkteki nakışları balkıyordu. Yemekten sonra Gökhüseyin'den her birisi için bir kepenek istediler. Az bir sürede köyden kepenekler toplanarak getirildi. Her kepeneğin göğüslerinde yalım gibi ışıldayan bir çift turuncu güneşi vardı. ''Bunu iyi akıl ettin hocam. Bu kepeneklerin içinde değil 3 gün, 10 gün bile karın fırtınanın arasında bekleriz de üşümeyiz. Çobanlar bunu iyi icat etmişler. Kepeneklerin içi fırın gibi olur.'' ''Fırın gibi olur.'' dedi hoca. ''Haklısın İnce Mehmet. Bu adam bir zulüm kasırgası gibi geçiyor üstümüzden. Kudurmuş. Kanlı Gedik'te mi?'' ''Kanlı Gedik'te.'' diye karşılık verdi Mehmet. ''Çolak eşkıya da yüzbaşı Şükrü'yü orada pusuya düşürmüş, öldürmüştü.'' İnce Mehmet gördü mü der gibisine hocanın yüzüne baktı. Hoca buna karşılık, ''Allah yardımcımız olur inşallah.'' dedi. Hep bir ağızdan inşallah dediler. Bütün hazırlıklarını yaparak bir akşamüstü Kanlı Gedik'e doğru yola düştüler. Kepeneklerini giyinip kayalıkların arasına yerleştiler. Öylesine yerleşmişlerdi ki dışarıdan onları görmenin mümkünü yoktu. Onlar yerleşir yerleşmez kar yağmaya başlamış, kepenekleri kar altında kalmış, gözükmez olmuşlardı. Burada 3 gün 3 gece beklediler. Altlarındaki yoldan perperişan 3 jandarma bölüğü geçti. İsteselerdi bunların büyük bir çoğunluğunu önlerinde atlara binili subaylarıyla birlikte öldürebilirlerdi. Eşkıyalığın geleneğinde çarpışma dışı pusu kurarak ya da çarpışırken çok zor da kalmadan jandarmaya can alıcı kurşun sıkmak yoktu. Ferhat Hoca'ya kalsa kara fırtınayı bile pusuya düşürerek öldürmek istemiyordu. Ama ne yazık ki Mehmet'e söz geçiremiyor, kara fırtına Kanlı Gedik'e uğramasın diye içinde dua etmekten başka bir şey gelmiyordu. Ve Mehmet Şahin gözleri uçurumun altındaki yolda, aşağıdaki düzlükte karın üstünde belirecek kara lekeleri bekliyor, kafasında sarı güneş kıvılcımları, Zeki Nejat'ın göğsünde sallanan kırmızı şeritli altın istiklal madalyasının ışıltılarına karışarak savruluyor, o çelik ışıltısı gelip göz bebeklerine oturuyordu. Bir ancık bile gözlerini belki kaçırırım diye yoldan ayırmıyor, yerinden de hiç kıpırdamıyordu. Eli de hep tetikteydi. Beklediler beklediler, sonunda Mehmet, ''Hocam'' dedi, ''şu fakir fıkaranın da hiç mi talihi yokmuş? Zaten onların talihleri olsa bu halde kalırlar mıydı?'' Hoca içinden seviniyordu. ''Gidiyor muyuz Mehmet?'' ''Ne yapalım, elimizden ne gelir? Bekledik bekledik gelmedi. Kim bilir bu adam hangi cehennemin deliğine girdi?'' Uçurumdan yola indiler, iner inmez de bir bölük jandarmayla karşılaştılar. Başlarında kara fırtına vardı. Eşkıyaları görür görmez o kadar çabuk atından yere atlayıp siper tuttu ki, Mehmet geç kaldı, attığı kurşun eğerin kayışını sıyırdı geçti. Vakit öyleydi, çarpışmaları karanlık kavuşuncaya kadar sürdü. O gece cebri yürüyüşle eşkıyalar Telli Kavak köyünü tuttular. Burada barınamazlardı. Arkalarında Sarı Sultanoğlu'nun adamları, ağaların, beylerin dağlarda besledikleri, korudukları öteki çeteler durdurak vermeden onları izliyorlar, köylüler de onları şaşırtıyorlardı ya, İnce Mehmet çetesi neredeyse onları ters yöne gönderiyorlardı ya. İnce Mehmet, hocam dedi, birkaç aydır kaçak ovalaya biz bittik, biz buradan doğru Düldül Dağı'na, Sırapınar Köyü'ne gidelim, kışı orada geçirelim. Sırapınar'da olduğumuz kimsenin aklına da gelmez. Bizi orada bulsalar bile arkamız Düldül Dağı. Dağa çekilir canımızı kurtarırız. Bu kepenek işini de iyi akıl ettik. Sırapınarlılar da yiğit sağlam adamlar. Ser verirler de sır vermezler. Ferhat Hoca başta öteki çeteler de bu düşünceye katıldılar. Gök Hüseyin'in evinde birkaç gün kaldıktan sonra ver elini Düldül Dağı dediler. Yolda üç tane kapı gibi fermanlı soy ağaçlı Dul Kadiroğlu soydular, çok para aldılar. Bu paralarla 15 köyün yoksulunu, babaları savaşta kalmışlarını donatabilirlerdi. Sırapınar köyüne bir sigara içimlik yolları kalmıştı ki bir çobanın uyarmasına karşın dibi çakıl taşlı kuru bir derenin içinde jandarmalarla karşılaştılar. Çarpışma ıhırcı karanlıkla başladı ve öğleye kadar yoğun bir biçimde sürdü. Çarpışmada Şahan Dursun'un adamlarından birisi ve Temir vuruldu. Temir'in vurulması Mehmet'i de Ferhat Hoca'yı da deliye çevirdi. Artık attıklarını düşürüyorlardı. Karanlık basarken jandarma çemberini yararak Sırapınar köyüne geldiler. Yaralıları köylülere bırakarak köyün çobanlarıyla dağa çekildiler. Köylüler yaralıları daha onlar köyden ayrılmadan yakınlarındaki Karagül köyünde oturan cerrah Nesimi'ye götürdüler. Çobanlar diyorlardı ki bu Nesimi öyle bir cerrahtır ki ölüyü diriltir. Kırk göz ocağından el almıştır. Bu Karagül köylüleri kara fırtına değil, onun şeytanı gelse toptan ölmeden incememeden adamlarını kimseye vermezler. Jandarmalar, ağa, bey, çeteleri, adamları kara fırtına Düldül'ün çakmak taşından, boralı fırtınalı keskin kayalıklarında bile onların arkalarını bırakmadılar. Topal Ali ile Yelveli iz sürdü. Jandarmalar onların gölgelerini bile göremediler. Yorgun, bitkin Dülgül dağının yamaçlarından indiklerinde bir kısmının elleri ayakları donmuştu. Bunun üstüne İnce Mehmet çetesi soluğu Konur Dağı'da aldı. Bunu duyan kara fırtına deliye döndü. Bu ne çabukluktu? Birkaç günde bu boranda fırtınada insan kuş olsa da Düldül'den Konur Dağı'na varamazdı. Kara fırtına ilk kez şaşırdı ve İnce Mehmet çetesine hayranlık duydu. Bundan sonra da dehşet bir kovalamaca başladı. İnce Mehmet çetesi bugün Berit Dağı'ndaysa birkaç gün sonra Ahır Dağları'ndan sesi geliyordu. Sonunda hoca da Dursun da ötekiler de yorulmuşlar, kıpırdayacak halleri kalmamıştı. Cerrah Nesimi'nin iyileştirdiği eşkıyalar da gelmişler, çeteye katılmışlar, onlar da yorulmuşlardı. Bitkindiler, Mehmet de yorgundu ya, o durmak bilmiyordu. Kara fırtınayla karşılaşmak için en küçük bir fırsatı kaçırmıyor, karşılaştıklarında da jandarma duvarını aşıp ona ulaşamıyordu. Sonra bir gün bir haberle dağlar dalgalandı. Kara fırtına Miralay Azmi Bey kanlı gedikli, jandarmaların önünde atının üstüne giderken pusuya düşürülerek bir kuşun da öldürülmüştü. Köylüler onu kimin öldürdüğünü görmüşler, biliyorlardı ya, bunu kendi kendilerine bile söylemiyorlardı. İnce Mehmet çetesi köyünden gittikten sonra İlyas Çavuş işin ardını bırakmamış, kanlı gediye giden yollara gözcü dikmiş, oralarda uçan kuşların bile haberini almıştı. Her şey hazırdı, tüfeğini yağlamış, heybeler dolusu kurşunu yanına almış, atına yerlemiş, ormana gitmiş, birkaç gün sabahtan akşamlara kadar ateş ederek elini alıştırmış, düşmanını, insanlığını elinden alanı beklemeye başlamıştı. Bir gün sabah erkenden gözcü Veysel dolu dizgin gelerek İlyas Çavuş'un avlusunda atından atladı. Veysel, İlyas Çavuş'un savaştan dönmeyen kardeşlerinden birisinin oğluydu. Üzüntülü bir sesle kara fırtınanın kanlı gedik yolunda olduğunu söyledi. İlyas Çavuş en güzel giyitlerini, şal kuşağını, sırmalı mintanını, çizmelerini sandıktan çıkardı. Giyindi, kuşandı. Saatini yeleğinin cebine koydu. Kösteğini göbeğinin üstüne sarkıttı. Bıyıklarını özenerek burdu atına bindi. Önce hane halkıyla helallaştı, sonra onun nereye gittiğini bilerek onu uğurlamaya gelen köylülerle. Mavzerini omuzuna taktı, köyün içinden dolu dizgin çıktı. Kanlı gediğin arkasındaki dağa geldi, atını bir çalıya bağlayıp uçuruma indi. Bir kayanın arkasına pusuya yattı. Çok geçmeden Miralay Azmi Bey al soylu atının üstünde jandarmaların önünde gözüktü. Çok zayıf, kır bıyıklı, avurdu avurduna geçmiş, yüz çizgileri keskin, atının üstüne durmadan kıpırdayan bir kişiydi. İlyas Çavuş onu görünce yüreğine bir acı düştü, acı yüreğine çöreklendi. Savaştaki Miralay'ı da tıpkı buna benziyordu, mavi gözleri dupduruydu. Belki bunun da gözleri mavi dupdurudur. Azmi Bey'i yakından görmüştü ya, o karmaşıklıkla gözlerine bakamamıştı. Neredeyse tüfeğin namlusunu indirecek, salt savaştaki albayının anısına kara fırtınayı öldürmekten vazgeçecekti. Bunun önüne geçmek için o insanlığımı elimden aldı diye çabuk çabuk birkaç kez konuştu. Daha da öfkelenmek, kendine gelmek için o insanların insanlığını elinden alıyor, elinden alıyor diye söylendi. Bu sırada da Azmi Bey tam önüne gelmişti. Gez, göz, arpacık. İlyas Çavuş'un tetiğe basan eli hiç titremedi ve kara fırtına Azmi Bey atından aşağıya sıyrıldı, boylu boyunca, ağzı yukarı yolun kayalıklarının üstüne serildi. İlyas Çavuş soğukkanlı, hiçbir şey olmamış gibi tüfeğini omuzuna aldı, uçurumu çıkmaya başladı. Arkasını ateş eden jandarmalar onu sırtından vurdular. Kurşunu yiyen Çavuş kayanın üstüne kapaklandı, kalktı, üç kere kapaklandı, kalktı. Üstüne kum gibi kurşun yağıyordu. Uçurumu çıktı, kayalık yamacı indi, atına zorla bindi, yelesine sarıldı. At onu dolu dizgin aldı, köye getirdi, evinin kapısında durdu. İlyas Çavuş gözlerini açtı. Oraya toplanmış kalabalığa şaşırarak baktı. Atın başını çevirdi, altındaki kır at kana bulanmıştı. Yönünü mor karlı dağlara döndürdü, dolu dizgin sürdü. Kalabalık onu apak yamaçlarda kara, küçük bir leke kalıncaya kadar izledi. Bundan sonra İlyas Çavuş'tan hiçbir haber alınmadı. Atının da kendinin de o kadar aranmalarına karşın ne ölüleri ne de dirileri bulundu.
Ayrım sonu.